Hayırlı Ramazanlar diliyoruz değerli dinleyenler. Hayırlı akşamlar. Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bugün 1 Ramazan 1437 Ramazan ayınızı tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz ve bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2016 sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Manevi Terbiye Mektebi Ramazan-ı Şerif başlıklı yazısını sunacağız. Bugün ahir zaman fitnelerinin her yanı sardığı bir vasatta yaşıyoruz. Günümüzde fert ve toplumun en büyük hastalığı dünyevileşme. Zira televizyon, internet, reklamlar, modalar, materyalist düşünce, kapitalist sistem her bir yandan insana adeta ahiretsiz bir dünya telkininde bulunuyor. Ahiretin unutulduğu her devir cahiliye devridir. İnsanın Allah'tan uzaklaşıp nefsinin heva ve hevesi peşinde koşturduğu, selde sürüklenen kütükler misali şuursuzca savrulduğu her devir bir cahiliye devridir. Zamanımızda merhamet azaldı, vicdanlar kurudu. Son zamanlarda bütün dünyada yaşanan acı hadiseler de gösteriyor ki insan, insanın kurdu oldu. Güç odaklarının menfaat kavgalarında, mesela bir petrol kavgasında, çoluk çocuk, hasta, yaşlı vesaire denmeden kul hakları ayaklar altına alınabiliyor. İnsani yardım konvoyları, çocukların okuduğu mektepler, hastaneler, camiler, pazar yerleri, savunmasız siviller bombalanıyor. Hani şairin "Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi" mısralarında tasvir ettiği gibi tam bir cahiliye devri yaşanıyor. Diğer taraftan bugün haram ve günahlarla insanlar arasındaki mesafeler kısaldı. Günahlara set olan haya perdeleri kayboldu. Bir yönüyle çok faydalı olan internet ve medya, maalesef nefsani çirkinlikleri de herkesin evine, odasına, hatta cebine kadar taşır oldu. Böyle bir zamanda güçlü bir iman iradesiyle nefsine hakim olabilmek, kendini ve sorumlu olduğu insanları cehennemden koruyabilmek, nefis terbiyesini çok daha hayati bir zaruret kılıyor. Tarihimize baktığımızda görüyoruz ki ecdadımız nefis terbiyesini tekke ve dergahlar vasıtasıyla toplumun adeta kılcal damarlarına kadar teşmil edebilmişti. Bugün bu müesseselerden mahrum olsak da mümin hiçbir ahvalde mazeret ve bahanelerin ardına saklanmamalıdır. Zira Yunus Emre Hazretleri'nin güzel bir ifadesi vardır. "Dervişlik dedikleri hırkayla taç değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil." Yani mühim olan gönlü derviş eylemektir. Gönlü derviş edense ne giyim kuşamdır ne de dergahın dört duvarıdır. İlahi hakikatleri aramasını bilen her zaman ve mekanda onu bulmasını da bilir. İlahi muhabbet ve marifetle gönlünü doldurabilen bir insan nerede olursa olsun huzuru ilahide demektir. Nefsini terbiye edebilen bir Müslümana bütün yeryüzü bir dergah olur. Huşuyla secde ederek Hakk'a yaklaşan bir mümin, kendisine bir secdegah kılınmış olan yeryüzünün hiçbir köşesinde Rabbinden ayrı düşmez. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu üzere, onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, yani her zaman ve mekanda Allah'ı zikrederler. Âl-i İmran 191. Bu şuurdaki bir mümin, İslam'ı hayatının hiçbir anında bir kenarda unutamaz. Ne camide, ne çarşı pazarda, ne okulda, ne sokakta, ne evde, ne komşu ve akraba münasebetlerinde, ne de kul ve mahlukat haklarında. Kalbi Hakk'a bağlı bir mümin, karşılaştığı bütün nefsani cazibelerin ve günaha davetlerin birer ilahi imtihan olduğunu bilir. Bu şuurla gözünü, gönlünü, elini, dilini, velhasıl bütün azalarını korumaya gayret eder. Mesela insan bir seyahat esnasında belki binlerce araba görür. İşlerinden bazıları ilgisini de çekebilir. Fakat tutup da hiçbirinin plakasını okumaya kalkmaz. İşte bunun gibi bugün toplumdaki nice şerlerin içinden geçmek mecburiyetinde kalan bir mümin de karşılaştığı masiyet manzaralarını ve nefsani vitrinleri tecessüs nazarıyla okumamalı ki gönül feyzini muhafaza edebilsin. Bunun için de gönlün her an Allah'la olması gerekir. Daimi zikirle uyanık halde bulunması icap eder. Zira Cenab-ı Hak buyurur, "Nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir." Hadid 4. Biz ona insana, şah damarından daha yakınız. Kaf 16. Bu ayetlerin tefekküründe derinleşen bir mümin için, yeryüzü adeta bir dergah haline gelir. Hangi ortamda bulunursa bulunsun, el kârda, gönül yarda hali nasip olur. Dış dünyanın aldatıcı cazibeleri tesirini kaybeder. Nefis terbiyesi ve Ramazan-ı Şerif. İlahi rahmetin adeta tuğyan ettiği bir rahmet mevsimi olan Ramazan-ı Şerif, ruhaniyeti nefsaniyete galip ettirmenin en feyizli zamanıdır. Ramazan ayı, nefsin tezkiye ve terbiye edildiği bir takva mektebidir. Zira bu ayda tutulması farz kılınan oruç ibadeti, bir bakıma nefsaniyeti dizginleyerek ruhaniyete seviye kazandırma talimidir. İnsanda ruhaniyet ve nefsaniyet, bir terazinin iki kefesine benzer. Biri hafiflediğinde diğeri ağırlık kazanır. Gönüller fani hazlardan uzaklaşmadıkça baki lezzetlere kavuşamaz. Tıpkı çocukların sütten kesilmedikçe yüksek gıdalara ve hayati lezzetlere eremedikleri gibi. Bunun içindir ki Mevlana Hazretleri, "Ramazan geldi, artık maddi yiyeceklerden elini çek ki gökten manevi rızıklar gelsin. Bu ay gönül sofrasının kurulduğu aydır. Gönlün bedenin hatalarından kurtulduğu aydır. Gönüllerin aşk ve imanla dolduğu aydır." buyurmuştur. Oruç sabır talimidir. Nefsin isteklerini frenleyebilme iradesinin kazanılmasıdır. İnsanın nefsine hakim olabilmesi, ilahi imtihanlardan muvaffakiyetle geçebilmenin en mühim sırrıdır. Öyle ki öfkeyi yenebilmek, affedebilmek, fedakarlık ve feragat gibi yüksek faziletler hep nefsin itirazlarını susturabildikten sonra gerçekleşebilir. Oruçluyken bilhassa öfkeyi yenmek zaruridir. Zira açlık asabiliği içinde bir takım nefsani davranışlara sürüklenmek orucun ruhaniyetini zedeler. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbiriniz bilhassa oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, ben oruçluyum desin." buyurmuştur. Sabır ayı olan Ramazan-ı Şerif'te tutulan oruç, adeta ruhun giydiği bir ihram gibidir. Nasıl ki ihramda nefes, fısk ve cidal yasaksa, tıpkı bunun gibi şehevi arzular, fısk-ı fücur, münakaşa ve bir gönle diken batırmakta orucun ecrini zayi etmektir. Yani oruç sadece midenin belli bir müddet açlığından ibaret değildir. Günahlara karşı ele, dile, göze, kulağa velhasıl bütün uzuvlara oruç tutturulmadan orucun kemaline erilemez. Oruçluyken yanlış hal ve tavır içinde olanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pek çok ikazları bulunmaktadır. Bunlardan birinde şöyle buyurulur. Kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez. Sahabeden Ubeyd radıyallahu anh şöyle anlatır. İki kadın oruç tutuyorlardı. Öğle üzeri bir kimse gelerek dedi ki, ''Ya Resulallah, şurada iki kadın var, oruç tutuyorlar, neredeyse susuzluktan ölecekler. Müsaade buyurursanız oruçlarını bozsunlar.'' dedi. Allah Resulü ondan yüz çevirdi, cevap vermedi. Gelen kimse sözünü tekrar etti. ''Ya Nebiyallah, vallahi neredeyse ölecekler.'' dedi. Fahri Kainat Efendimiz, ''Çağır onları.'' buyurdu. Kadınlar geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kap istedi. Kadınlardan birine vererek, ''İçindekileri çıkar.'' dedi. Bu mücerred hadise, Allah'ın dilemesiyle müşahhas hale geldi. Kadın, kabın yarısını dolduracak şekilde kan, cerahat ve et kustu. Diğerine de aynı şekilde emir buyurunca, o da kabı dolduruncaya kadar kan ve taze et çıkardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ''Bunlar Allah'ın helal kıldığı şeylerden kendilerini tuttular, onlara karşı oruçlu oldular. Haram kıldığı şeylerle de oruçlarını açtılar. Birbirinin yanına oturup insanların etlerini yemeye yani gıybet etmeye başladılar.'' buyurdu. Dolayısıyla orucu nefsani zaaflarla zedelememek, bilhassa dili, dedikodu, gıybet, yalan, iftira ve malayani mevzulardan muhafaza etmek, yani çirkin konuşmalara karşı dile de sükut orucu tutturabilmek icap eder. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun buyurmuşlardır. Büyük mürşidi kamillerden Abdullah Dehlevi Hazretleri, bulunduğu meclislerde lüzumsuz sözler sarf edilmesine müsaade etmezdi. Biri gıybet etse derhal ona mani olur ve o söylediğin söze ben de layığım derdi. Oruçta olduğu bir gün yanında bir şahsın gıybetini yaptılar. Hazret, eyvah orucumuz bozuldu, ecri zayi oldu buyurdu. Bir talebesi, efendim siz gıybet etmediniz ki dediğinde, evet biz gıybet etmedik ama dinledik. Bu sebeple bize de gıybetin kasveti sirayet etti. Gıybette söyleyen de dinleyen de aynıdır buyurdu. Demek ki oruçluyken ağzımıza bir şey girmemesine dikkat etmemiz gerektiği gibi ağzımızdan çıkan her söze de dikkat etmemiz icap eder. Dilimiz kalplere saplanan bir diken değil, rahmet lisanı olmalıdır. Oruç, bedenin şiddetle muhtaç olduğu fani nimetlerden el çekmek suretinde gerçekleştiğinden, ruhu nefsani arzuların sıklet ve kasvetinden kurtarır. Dolayısıyla ruhun kuvvet bulmasına, duyguların ulvileşmesine vesile olur. Bu yönüyle oruç, müstesna bir nefis terbiyesi vesilesidir. Zira oruçta helaller bile asgaride kullanılır. Yani helalde bile bir riyazat hali yaşanır. Oruç sayesinde belli bir süreliğine de olsa bazı helallerden dahi el çekmek, haram ve şüphelilere karşı daha güçlü bir şekilde mukavemet edebilecek sağlam bir iradenin inşasına vesile olur. Bu hakikati Mevlana Hazretleri şöyle ifade buyurur. Oruç der ki, Allah'ım bu mümin kulun senin emrine itaat etmek için helal lokmayı bile yemedi. Susuzken su içmedi. Bu mümin nasıl olur da harama el uzatabilir? Oruç diğer gamlık talimidir. Yoksulların ve muhtaçların çektiği sıkıntılardan sadece biri olan açlığı fiilen yaşatarak onların halinden anlamayı temin eder. Böylece gönüllerde merhamet, şefkat ve cömertlik tohumlarının filizlenmesini sağlar. Mısır'da şiddetli kıtlığın hüküm sürdüğü günlerde Yusuf aleyhisselama, ''Siz devletin hazinelerine hükmeden bir idarecisiniz. neden kendinizi aç bırakıyorsunuz diye sordular. Oysa şu hikmetli cevabı verdi. Karnım tok olursa açların halinden anlayamam diye korkuyorum. Din kardeşlerini düşünmek, onların sıkıntılarını gidermek için gayret göstermek ve bu yolda içtimai hizmetlere koşmak, kamil müminlerin hayat düsturudur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminler için bu halin zaruri olduğunu şöyle ifade buyurmaktadır. Mümin kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Komşusu açken tok yatan kamil mümin değildir. Hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe kamil mümin olamaz. Ramazan-ı Şerif'i böyle diyarkan bir ruhla değerlendirerek hizmet ve infaklarla ihya etmek, kulun Rabbine olan muhabbetinin en güzel nişanesidir. Zira ibadetlerin bir gayesi de ahlaki vasıfları güçlendirip kulu ruhen kemale erdirerek Rabbine daha yakın bir hale getirmektir. Nitekim bir mümin ibadette derinleştikçe düşünür ki, Rabbim benden nasıl bir kul olmamı istiyor? O, yüce zatını en çok Rahman ve Rahim sıfatlarıyla tanıtıyor. Onun kulu ve Resulü olan rahmet peygamberi Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'de Rauf ve Rahim olarak tavsif ediliyor. Alemlere rahmet olarak gönderildiği bildiriliyor. O halde beni Rabbime sevdirecek en mühim vasıf da merhamettir. Muhabbet ve dostluk müştereklikten kaynaklanır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bizi sevmesini istiyorsak, ilahi ve nebevi ahlaktan hisse alıp rahmet tevzi eden bir mümin olabilmemiz şarttır. Elinden, dilinden, gönlünden bütün mahlukata merhamet tevzi edebilmek zaruridir. Gönlün bir rahmet dergahı haline gelmesi ve bütün mahlukatın o dergahta huzur bulması elzemdir. Merhamet, imanın ilk meyvesidir. Merhamet, bir müminin imanını tescil eden bir alamet-i farikadır. Bu yüzden mümin, aynı zamanda ruhundan rahmet taşıran bir insandır. Rahmet insanı kimdir? Rahmet insanı cömerttir, fedakardır, müşfiktir, veren eldir. Yağmur gibi gittiği her yere hayat bahşeder. Bahar meltemleri gibi geçtiği her yerde huzur ve ferahlık tevzi eder. Rahmet insanı zarar değil, fayda verir. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümin bal arısına benzer. Temiz olanı yer, yani helal yer, temiz olan şeyler ortaya koyar, yani Hakk'ın rızasına uygun işler yapar, temiz yerlere konar, yani salih ve sadık kişilerle görüşür ve konduğu yeri ne kırar ne de bozar. Rahmet insanı incitmez, incinmez. Rahmet insanı bollukta şımarmaz ve taşkınlık yapmaz, darlıkta isyan etmez, sabırla merhaleler kat eder. Rahmet insanı fakirlerin, yetimlerin, kimsesizlerin dualarının talibidir. Rahmet insanı bütün ümmeti kendine zimmetli addeder, kendini devrin akışından mesul görür. Rahmet insanı sadece kendisine, evladına, yakınlarına değil, din kardeşi olarak bütün ümmeti Muhammed'e, yaratılışta eşi olarak bütün insanlığa, kendisine emanet olan bütün mahlukata şefkat ve merhamet tevzi eder. Rahmet insanı çorak insan değil, bereket tevzi eden insandır. Güneş gibi en kuytu ve ücra köşeleri dahi aydınlatır. İşte bu hakikatlerin bir tezahürü olarak tarih boyunca İslam toplumları şefkat ve merhametin müesseseleştiği vakıflarla donanmıştır. Nitekim Sahabe-i kiramdan Cabir radıyallahu anh diyor ki, muhacirler ve ensardan imkan sahibi olup da vakfı bulunmayan bir tek kişi bilmiyorum. İşte bu rahmet insanlarından teşekkür eden rahmet toplumu, tarihte emsali görülmemiş bir faziletler medeniyeti inşa etti. O medeniyetin takipçisi olan ecdadımız Osmanlı'da toplumu vakıflarla adeta bir ağ gibi ördü. Sarılmadık yara bırakmadı. İnsanın problemini çözdükten başka hayvanata ve nebatata dahi hizmet eden vakıflar kurdu. Padişahından sıradan bir ferdine kadar bu toplum büyük bir tasavvuf mektebinde yetişti. Halkla beraber bütün sultanlar edebali silsilesinden feyz aldı. Bütün gönüller sanki bir rahmet dergahı haline geldi. İşte o faziletler medeniyetinde hamallar için her mahalleye küfelerini koyup dinlenebilecekleri mola taşları yapılmıştı. Hizmetkarların işleri esnasında kazayla kırdığı eşya sebebiyle azarlanıp kalpleri kırılmasın diye o zararı tazmin etmek için vakıflar kurulmuştu. Nezaket, zarafet ve insana verilen kıymette öyle bir kemale ulaşılmıştı ki, akıl hastalarına bile muhterem acizler diye hitap edilmekteydi. Yüksek iffet ve haya duygusu sebebiyle ihtiyacını arz edemeyen yoksulların ihtiyacı kadar para alabileceği sadaka taşları ihdas edilmişti. Böylece veren alanı, alan vereni görmüyordu. Verenin ihlası, alanın haysiyeti korunuyordu. Fatih Sultan Mehmet Han, şehitlerin ailelerine ve İstanbul fukarasına havanın loş karanlığında kimseler görmeden kapalı kaplar içinde yemek gönderilmesini vakfiyesinin bir şartı kılmıştı. Mahalle, fakirin, dulun, yetimin adeta teminatıydı. Zengin fakir bir arada huzurla yaşardı. Şimdiki gibi zenginler ayrı sitelerde, fakirler varoşlarda değildi. Şu hadise bunun muhteşem bir misalidir. Sultan 3. Mustafa bir Ramazan akşamı Şeyhülislam Mehmet Ebin Efendi konağına iftara gider. Söz esnasında, "Efendi, arada bir size gelmek isterim ama konağınız pek uzak yerde." der. Mehmet Emin Efendi ise, "Sultanım, sayenizde yakın yerlerde bir ev tedariki mümkündür. Lakin gördüğünüz gibi şu civar hanelerinin hiçbirinde mutfak yoktur." cevabını verir. Bu söz padişahın tuhafına gider. "Acayip, bu evlerde yemek pişirmezler mi?" diye sorar. Şeyhülislam, "Cümlesinin sabah ve akşam yemekleri fakirhaneden gider. Onun için buradan ayrılmak istemem," der. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım ki, biz de ecdadımızın inşa ettiği o faziletler medeniyetinin ve rahmet toplumunun bugünkü devamıyız. Her medeniyet kendi insan tipini meydana getirir. Bizim vazifemiz de ecdadımız gibi elinden, dilinden, halinden ve kalinden bütün mahlukatın müstefid olduğu bir rahmet insanı olmaktır. Bizler bugün o şanlı ecdadın torunları olarak büyük bir mesuliyetle karşı karşıyayız. Suriye'de senelerdir yaşanan zulüm ve katliam, ülkemize milyonlarca mümin kardeşimizin hicret etmesine sebep oldu. Dün nasıl Mekkeli muhacirler Medineli ensara emanet idiyse, bugün de Suriyeli muhacirler Anadolulu Türkiye'li ensara zimmetlidir. Onların maddi manevi ihtiyaçlarını görüp gözetmek, en mühimi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, bilhassa bu mübarek günlerde bizim boynumuzun borcudur. Unutmayalım ki fakru zaruret içinde kıvranan bütün muhtaçların gözlerinde en çok Ramazan'ın teşrifiyle ümit ışığı parlar. Zira zekat, fitre ve sadaka gibi mali ibadetler, tebessümü unutmuş nice yüzleri bilhassa bu ayda sürura kavuşturur. Rahmet Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salih amellerin diğer zamanlara göre çok daha faziletli olduğu Ramazan'da bütün ibadet ve hayırlarını artırırdı. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Onun en cömert olduğu zamanlarda Ramazan'da Cebrail aleyhisselamın kendisiyle buluştuğu vakitlerdi. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Peygamber Efendimiz'le buluşur, karşılıklı Kur'an okurlardı. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'le buluştuğunda hiçbir engel tanımadan esen rahmet rüzgarlarından daha cömert davranırdı. Dolayısıyla ümmeti Muhammed olarak bizler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu aydaki infak heyecanını imkanımız ölçüsünde yaşamaya gayret etmeliyiz. Malda zekattan başka da hak vardır hakikati mucibince, maldan cömertliğin asgari ölçüsü olan zekatların dışında da infak etmeyi bu ayda müstesna bir fırsat bilmeliyiz. Bu rahmet ikliminden layıkıyla istifade edebilmek için her zamankinden daha fazla bir gayret içine girmeliyiz. Nasıl ki sporcular bir final müsabakası öncesinde kamplara çekilir, ihtilattan men kararı alır, bütün dikkat ve gayretlerini çıkacakları müsabakaya teksif ederlerse, bir mümin de Ramazan-ı Şerif'in içinde barındırdığı büyük rahmetten layıkıyla istifade edebilmek için manevi gayretlerini olabildiğince artırmalıdır. Ramazan-ı Şerifler aynı zamanda hayat ve ölüm üzerinde ciddi bir tefekkür vesilesidir. Düşünmeliyiz ki geçen Ramazan'da aramızda olup da bu Ramazan'da ahirete intikal etmiş nice din kardeşlerimiz var. Dolayısıyla bu Ramazan'ı son Ramazan'ımız olabileceği şuuruyla ganimet bilip, ihyası için ciddi bir gayret içinde olmamız icap eder. Velhasıl Ramazan-ı Şerif, Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir lütuf olarak senede bir aylığına bize gönderdiği bir tanrı misafiri hükmündedir. O misafiri güzelce karşılamak, razı ederek ağırlamak ve memnun ederek uğurlamak, onu bizlere lütfeden Rabbimizin rıza ve muhabbetine vesiledir. Biz de Ramazan-ı Şerif'i bu şuur ve idrakte ihya edelim ki, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ebedi bir bayram huzuruna nail olalım. Cenab-ı Hak cümlemize Ramazan-ı Şerif'in feyz ve ruhaniyetinden layıkıyla istifade edebilmeyi, ilahi af, mağfiret ve inayete nail olarak ebedi bir bayram süruru yaşayabilmeyi ihsan eylesin. Amin. Evet değerli dinleyenler, bugün Altın Oluk Dergisi'nin Haziran 2016 sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Manevi Terbiye Mektebi Ramazan-ı Şerif başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Ramazan-ı Şerif'inizi tekraren tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.